Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında geçen hafta Hazreti Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya başlamıştık. Geçen haftaki programımızda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ve Yusuf Suresi'nin bize ne anlattığını bu bölümün de giriş mahiyeti olarak hocamızdan dinlemiştik. Bu hafta artık Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu o olayları nakış nakış anlatacağız ve hocamızdan dinleyeceğiz ve yaşadığımız hayatta böyle bir olay karşımıza çıktığında, biz de böyle imtihanlarla karşılaştığımızda nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini bir kez daha hatırlamış olacağız diyelim ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıyla bugünkü programımıza başlıyoruz. Tabii bu programı geçen hafta hocamız bahsettiler. Biraz daha Yusuf suresindeki ayetler eşliğinde götüreceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların tek bütün hali Yusuf suresinde geçiyor. Diğer sureler ve diğer peygamberlerin hayatları Kur'an-ı Kerim'in içerisine dağılmış durumda diyebiliriz.
Muhtelif
yerlerde ama Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını tek bir surede görebiliyoruz ve Hazreti Yusuf'un Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını da ayetleri takip ederek anlatacağız diyebiliriz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek başlayalım.
Allah razı olsun, çok sağ olun, hoş bulduk, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Amin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıyla başlıyoruz hayatını anlatmaya ve anlamaya.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Allah razı olsun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası ile ilgili olan 4. ayet. Oraya girmeden önce Kur'an-ı Kerim'in böyle bir üsluben, sanki böyle bir akademisyene de nasıl yazıya başlanır, nasıl konuya başlanır anlatırcasına, Cenab-ı Hak ilk 3 ayette birkaç konuya dikkat çekiyor. Arzu ederseniz oradan başlayalım.
Buyursunlar.
Sonra Yusuf suresinden, yani Hazreti Yusuf'un rüyasına girelim inşallah. Estaizu billah, elif, lam, ra ile başlıyor. Bu hurufu mukata'a dediğimiz, manasının Cenab-ı Hak'ta sır olduğu, belki Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bildiği ama bizim manen ne manaya geldiğini bilmediğimiz hurufu mukata'a dediğimiz harfler. Bunlar elif, lam, ra ile başlıyor. Sonra tilke ayetül kitabil mübin. Bu apaçık Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Yani aslında kitabın apaçık ayetleridir bunlar. Burada şüphe yok. Hem de bu anlamda bir bilgi takdim edilmiş. Bu aslında tilke ayetül kitabil mübin, apaçık kitabın ayetleri derken bizden bir iman istiyor. Burada kitap ifadesi geniş anlamda. Yani tilke ayetül Kur'anil mübin değil de tilke ayetül kitabil mübin. Belki de levh-i mahfuzda Cenab-ı Hak indinde saklı olan o kitabın Kur'an'a süzülmüş parça ayetleri işte size verilecek olan apaçık ve burada hiçbir şüphe yok. Siz de bu konuda iman edin ve iman sahibi olarak bu ayetleri okuyun dercesine sanki. İkinci ayette Estaizu billah, inna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taakilun. Burada Kur'an-ı Kerim'in inzalini birincisi enzelnahu, biz indiriyoruz. Yani o Kur'an'ı indiren Cenab-ı Hakk'ın kendisi. Yani Hazreti Peygamber'in bu ayetlerin inişinde herhangi bir müdahalesi ya da bu ayetlerle alakalı herhangi bir dahli yok. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an Allah tarafından nazil buyuruluyor. Ama Arabiyyen, Arapça nazil buyuruluyor. Burada tabii Arapça olması hem lafız ve kelime itibariyle hem diksiyon anlamında hem de içerdiği yani muhtevasındaki manayı ifade eden kalıplar itibariyle bir sanat harikası. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımız zaman Arapçanın belagatının, fesahatının en zirve olduğu dönemlerde bile şapka çıkarttırmış. İmru'ul Kays'ın kızı, o Muallakat-ı Seba denilen Arap'ın 7 büyük şairinin Kabe avlusuna, Kabe'nin duvarına yazdığı şiirlerini kapısına astırabilen, o derecede belagatı ve fesahatı etkili kullanan bir şairin karşılığında, yapmış olduğunun karşılığında İmru'ul Kays'ın kızı, benim babamın şiirlerinin artık Kabe duvarında işi yok, indirin. Kur'an varken o şiirlerde ne ki diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki o belagatı, yani Cenab-ı Hak nasip etsin her birimize, biz de anlayabilelim. O fesahatı biz de anlayabilelim. Ya bunun için sadece Arap olup Arapça öğrenmiş olmak yeter mi bilmiyorum. Yetmez. Ama bir hissiyat, bir duyuş. Bizde bu noksan gibi. Yani bir Hazreti Ömer Efendimizin İslam olmasında, bunu da konuşmuştuk hatırlarsınız siyer dersinde. Taha suresi ne anlattı acaba ona diye şöyle bir merak etmiştim. Yani ne anlatabilir Taha suresi de Hazreti Ömer Efendimizin gözleri yaşarır, kalbi ürperir, la ilahe illallah der, vecilet kulubuhum, onda gerçekleşir. Evet. Ki müşrik Ömer, seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Yani nasıl oldu da o ayetler onda o tesiri verdi? Bir belagat, bir fesahat, bir tefekkür. İnşallah tefekkür ufku dersimizde olur, yayınlanır. O da bilmiyoruz tabii ne zaman çıkacak ama yayına verilecek. İnşallah yakın zamanda o da başlar. Hı hı. Oradaki hedefimiz de bu. O duyuşu nasıl yakalayabiliriz? Bir nihai hedef nasıl oluşur? Açıkçası Kur'an-ı Arabiyyen demesine Cenab-ı Hakk'ın gerek var mı? Zaten Arapça indiriyor. O zaman bu Arabiliğin, yani Arapça olmaklığın arkasında başka sırlar da vardır diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak inşallah kalbimizi açsın. Bunları da öğrenebilelim.
Bir de şey var değil mi hocam? Ya bir meydan okuma da var. İşte tabii. Bir sayfa getirsinler.
Tabii. Yok, işte benzerini getirin kadar, diyor önce.
Benzerini getirin. Tabii. Ya bir cümle getirin diyor. Ya.
Getiremiyoruz. Getiremiyoruz. Hatta yapmaya çalışanlar da şey oldular. Telef oldular, gittiler. Beceremediler. Çünkü taklit edebildiler ancak. Başka bir şey yapamazlar. Bu manada Arabiyyen diyor. Ve arkasından da bir şarta cevap var. Yani leallekum taakilun. Yani buradan sizler umulur ki istifade edersiniz, akledersiniz. Umulur ki akledersiniz, akledesiniz diye. Leallekum taakilun. Yani akledesiniz. Düşünüp manasını anlayasınız. Demek ki bizim akledebilmemiz, aklımızı çalıştırabilmemiz bu kelime kalıplarının arkasında yatanlarla birlikte düşünülmesiyle olacak. Yani bunun için belki her birimiz bu dili öğrenemeyebiliriz ama en azından şöyle meallerden biraz daha yola çıkarak tefsirlerine müracaatla, biraz daha bu işi anlayanların anlattıklarını, ama burada parantez arası bir cümle söyleyelim. Ne olursun? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye bilenleri okusunlar.
Evet, besmelesizleri okumasınlar.
Okumasınlar hocam. Eyvallah. Yani o tarafa da dönmesinler. Çünkü biliyorsunuz birçok kirlilik var şu an. Hı hı. Bu kirliliğin içerisinde tefsir kirliliği de var. Kur'an meal kirliliği de var. Bir açıyorsunuz yüzlerce meal çıkıyor karşınıza. Ama meal değil. Herkes kendi kafasındakini yazmaya başlamış, çalışmış. Bu anlamda da tabii Allah razı olsun, Elmalı Hamdi Yazır gibi, Hasan Basri Çantay gibi, Bekir Sadık Hocalar gibi böyle güzel, tabii isimlerini çokça sayamam ama en azından aklıma gelenleri söyleyebileyim. İşte bir Kur'an yolu gibi Diyanet'in yaptığı vesaire. Bu tür çalışmalardan istifade edilebilir. Tabii tefsirlere giderken de Allah razı olsun Ömer Hocam, Murat Hocam, onlar da program yapıyorlar. Orada da ben dinliyorum. Onlar da tavsiyelerde bulunuyorlar. Tabii her tefsir değil de o konunun, daha doğrusu bir maksat üzere yazılmıştır tefsir. O maksadı bilerek okumak lazım. Mesela ruhul beyan tasavvufi biraz daha olaylara bakacaktır. Bunu bilmek lazım. Hı hı. Mesela evlerimizde çokça var. Mevdudi vardır. Çokça insanlar bakacaktır. Biraz da sosyolojik, biraz daha altında siyasal bir duruşu vardır. Mesela Elmalı'yla bakacaktır. Elmalı biraz daha bizi anlatır. Yani böyle bir seçme de yapmaları lazım. Yani her tefsire değil de tavsiyeyle gitsinler. Güvendikleri, bildikleri hoca efendilerden tavsiye alsınlar. O tefsirler üzerinden okusunlar. Meallerden okusunlar. Burada kapatayım ben. İnna enzellahu Kur'anen arabiyyen leallekum taakilun. Sonra Cenab-ı Hak estaizu billah nahnu nekussu aleyke ahsenel kasas. Burada Kur'an'ı vahyettik ve en güzel bir şekilde ahsenel kasas. Kıssaların en güzeli. Yani Cenab-ı Hak burada bize verilebileceğin en güzelini verdiğini beyan ediyor. Bime evhayna ileyke hazel Kur'an. İşte bu Kur'an'da sana vahyettiğimiz bütün kıssalar içerisinde kıssaların her birini güzel güzel anlattık. Ama bu sana en ihtimamla ve ihtiyatla anlattığımız bir kıssa. Yani hem lafız, hem mana itibariyle, hem mecaz ve hakikat itibariyle her konuda burada bilgi bulacaksın. Asıl burada dikkat etmemiz gereken şey ve in kunte min kablihi le minel gafilin. Sen daha önce bu konuyla alakalı herhangi bir bilgiye sahip değildin.
Eyvallah.
Yani bu noktada senin hiçbir bilgin yoktu. Bunun tamamı bizden sana bir inzaldir diyor Cenab-ı Hak. Ve ardından da artık bir temsil oluşturuyor. Bu temsilde biz genel itibariyle Yakup Aleyhisselam'da görüyoruz. Bir temsilde Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Bir temsilde de annesinin temsilinde görüyoruz. Bu haliyle Cenab-ı Hak Kur'an'da yine 4. ayette Estağfirullah İz kâle Yusufu li ebihi ya ebeti inni ra'eytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'eytuhum li sacidin. Yusuf Aleyhisselam 7'li yaşlardaydı. Babasına bir rüya gördü. O gün babasının evinde kalırken babasına dedi ki babacığım dedi ben bir rüya gördüm. Bunun çok tesirinde kaldım. Rüyamda 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlardı. Hı hı. 11 yıldız, güneş, ay bana secde ediyorlardı. Demek ki burada bir 11 yıldız var. Hazreti Yusuf'un kendisi dışında 11 kardeşi var. Güneş var, babayı temsil ediyor. Ay var, teyzesi Laya'yı temsil ediyor. Çünkü annesi Rahil vefat etmişti. Burada Yusuf Aleyhisselam'a yıldızlar şeklinde görülmesinin Allahu alem şöyle bir hikmeti de var. Kardeşlik ve insan hayatının akışı, yıldızlar bir akışı işaret eder ve burada da rüyanın tabiri yıldızlar üzerinden Hazreti Yakup Aleyhisselam rüya tabirini çok iyi bilirdi. Yusuf Aleyhisselam da rüya tabirini bilirdi. O da mahirdi. Malum Mısır Sarayı'nda bir rüya tabiri olacak. Orada göreceğiz onu. Bu anlamda rüyayı tabir etti. Tabir ederken de dedi ki bu gördüğün rüya senin 11 yıldız kardeşlerini, güneş babanı, ay da teyzeni temsil ediyor. Onlar zamanı gelecek sana secde edecekler. Bu yüzden sen benden üstünsün diyor. Nereden bildin diye sorduğunda ben sana secde ettim diyor. Ya Cenab-ı Hak beni sana secde ettirdiyse rüyanda o zaman benim nübüvvetteki faziletim seninkinin aşağısındadır diyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'a olan hürmeti, muhabbeti de zaten bu faziletin kendisinde görülmesiyleydi. O yüzden etrafında 11 kardeş vardı ama o fazileti göremiyorlardı. O fazileti görmek isteyen ehli görmüş olmuştu. Tabi burada rüya meselesi önemli. Orayla ilgili bir cümle söyleyelim. Rüya genelde 3 kısımda karşımıza çıkar. Burada bir insanın psikolojik dediğimiz nefsin gerektirdiği ya da nefsin getirdiği rüyalardır. Burada insan günlük işlerinde neyle meşgulse, neyle çok zihnini meşgul ettiyse onun tesiriyle rüyalar görür. Bir diğeri şeytanın korkutmasıdır. Bunlar süfli olarak karşımıza çıkar. Bunlar sıkıntılı rüyalardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür rüyalara tabi olduğunuzda şöyle sol tarafınızı 3 defa tüh tüh tüh yapın, istiaze yapın, euzubillahimineşşeytanirracim deyin. O rüyanın inşallah etkisine döçar olmazsınız der, etkisi gelmez size der. Buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki rüyaların gerçekleşmesi ve tesiri söz konusu. Bunları da işte eğer bir tebşirat, bir müjdeyi barındırıyorsa ilahi ya da sadık rüyalar deniliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda rüyanın herkese anlatılmamasını da tavsiye ediyor. Rüyayı da ehline anlatmak lazım. Rüyayı da ehliyle konuşmak lazım. Bunu da çok lakırdıya dökmemek lazım. Bir de şuraya da ufakça bir şey söyleyelim. Herkes de her rüya aynı neticeyi vermez. O yüzden internetlerde vesairelerde çokça tabirler silsilesi vardır. Bakarsınız işte orada musibet yazar, orada iltifat yazar. Hangisi? Yani iltifat mı, musibet mi? Bazen iltifat, bazen musibet. Yani ben onu biz de söyleriz. Yani o kadar rüya tabirini herhalde kendi de yapar. Bakmasına gerek yok. O yüzden bu işte ehil olmayanlara bu rüyalar anlatılmamalı. Biz buradan bunu da anlıyoruz. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın nübüvvetini biliyor. Ve o nübüvvette babasına, babacım diyor ben bir rüya gördüm. Anlat dediğinde bu olayı anlatıyor. 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Yakup Aleyhisselam orada ya buney la taksus ru'yaka ala ahvetik. Kardeşlerine rüyanı anlatma diyecek. Kardeşlerine rüyanı anlatma. Niçin? Çünkü hissi var. Hissi kablel vukur diyoruz bunun adına. Bir hadise gerçekleşmeden önce bir hissiyat. Belki de bir haber vardı. Cenab-ı Hak belki Yakup Aleyhisselam'a bildirdi. Burayı da bilmiyoruz. Ancak bir hisle dedi ki bunu kardeşlerine anlatma. Niçin anlatmayacak? Çünkü ola ki şeytan aralarına girer ve bir tuzak kurarlar. Yani seni çekemezler bu anlamda. Şeytanın vesvesesi onlar üzere gelir ve onlar da nefislerine yenik düşerler ve bu haliyle sana bir kötülük dokunur. Bunun korkusunda. Ve anlatma ifadesi aslında bir sırra tabi. Bizler aslında peygamberimizin de ifadesiyle ihtiyaçlarınızı elde etmede gizlilikten istifade edin diyor. Çünkü her nimet sahibine haset edilir. Resulullah Efendimiz burada çok güzel Suyuti'de olan bir hadis bu. İhtiyacınızı elde etmede gizliliklerden istifade edin. Gizden. Yani saklayın, söylemeyin. Çıktıktan sonra söyleyin. Olduktan sonra söyleyin. Yaptıktan sonra söyleyin. Biz bazen böyle boş ağızlık yapıyoruz. Her aklımıza geleni, her niyetimizde olanı, her düşüncemizi yakın uzak kim varsa söylüyoruz. Burada bekle. Yani çok acele etme, hızlı davranma. Olsun, olduktan sonra müjde olarak söyle. O zaman da bir zarar vermiş olmazsın. Ki böyle bir zaruretimiz yok. Bu zarureti biz oluşturuyoruz ve ondan sonra söylediğimiz söze esir oluyoruz. Söylediğimiz söze esir oluyoruz. Hazreti Yakup Aleyhisselam anlatma diyor. Bu haliyle rüyanda Rabbin seni seçecek ve sana hadiselerin tabiri ilmini verecek. Yani iki atanda olduğu gibi İbrahim ve İshak'a da müjdelemişlerdi. O haliyle sana bu ilim ve bu bilgi verilecek ve neticede sen Rabbinin bir iltifatına nail olacaksın diye hatırlatmaması üzere Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'a bir tembihte bulundu. Ama hocam iki kişinin bildiği sır olmuyor.
Sır değildir.
Evet. İki kişinin bildiği sır olmuyor. Bazen anlatırlar bizim padişahlarımızdan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri için, efendim sırrınız durumunda, sır durumunda nasılsınızdır diye, sakalımın teli bilse koparır atarım diyor. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin Hasan Can vardı yanında, can yoldaşı. Derdi ki seferlerden sonra, paşam derdi, bundan sonraki sefer nereye derdi, sen sır tutmayı bilir misin Hasan Can derdi, bilirim derdi, ben de derdi. Yani bu benim sırrım. Hasan Can, can yoldaşı, bir rahatsızlığı vardı, o şirpençesi vardı onun, bir çiban vardı, onu bir tek o bilirdi, başkası bilmezdi. Ondan başkasına söylemeyeceğini ona da söylemiyordu. Niçin? Çünkü iki kişinin bildiği, derler ya büyüklerimiz, atalarımız, yerin kulağı vardır. Bu yer neyse sözü taşır götürür bir yere. Tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir şey söylemedi ama öğrenildi. Öğrenildi ve aralarında diğer ayette Yusuf'la kardeşi, kardeşler geldiler. İz kalu le Yusufu ve ahuhu, kardeşi hakkında kardeşler bir araya geldi. 10 kardeş dediler ki Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevimlidir. Bazı yerlerde bu cariye olarak kendisine verilen Zülfe'nin duyduğu ve aktardığı ile ilgili bilgiler vardır ama çok sıhhatini araştırmadım bunun açıkçası. Duyuldu bir şekliyle. Çünkü o gün oraya misafirmiş Yakup Aleyhisselam. Orada duyulmuş bu hadise. Onlar diyorlar ki biz daha kuvvetliyken, daha güçlüyken, her türlü işi de biz yaparken, tarlasıydı, bağıydı, bostanıydı, hayvanlarıydı vesairesiydi, gücümüz, kuvvetimiz de belli. Yani babamız sevmesi gerekiyorsa bizi sevmeliydi. Apaçık bir yanlış içerisindedir muhakkak dedi.
Yusuf Aleyhisselam da bu işleri yapıyordu ama.
Yusuf Aleyhisselam küçüktü.
Küçük olduğu için yapmıyordu.
Küçüktü. Bu yüzden göndermiyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam. Bir zarar gelmesinden korkuyordu. Tabii burada sakınılan göze çöp batar derler ya. Sanki Cenab-ı Hak sen ne kadar saklarsan sakla o musibet olacak demek.
En yakınından geldi.
En yakınından geliyor. Bu da bir sebep tabii. Cenab-ı Hak sebepleri halk ediyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın tabii kardeşler burada fazileti dünyevi işlere yüklüyorlar. Hazreti Yakup Aleyhisselam fazileti nübüvvete yüklediği için onu da gördüğü üzerinden. Çocuklar da bu anlamda sadece peygamber evladı gibi hareket etmeyip şeytanın vesvesesi bir takım dolduruşta olunca kendi yaptıklarını doğruya oturtup aralarında çekiştirmelere başladılar. Dediler ki ne yapalım da biz bu işi çözelim. Sonrasında uktulu Yusuf, yani Yusuf'u öldürün. Yani ondan kurtulun yani. Yani arada bir mesele varsa, yani yorgan bitti, kavga bitti. Yorganı kaldıralım, kavga bitsin. Algısı oluşuyor. Tabii arkasından gelecek olanları tahmin edemiyor. Çünkü hasetlik, fesatlık, oradaki hırs insanı kör ediyor. Hakikat görülmüyor. Hakikati göremeyince bu günümüzde de yaşanır. İnsan kendi nefsi arzularıyla, kendi hırslarıyla düşünmeye başlayınca hakikat kapanmaya başlıyor. Hakikati görememeye başlıyor. Doğruyu görememeye başlıyor. Bunu etrafımızda çok yaşarız. Yusuf'u öldürün ya da onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tövbe edersiniz. Salihlerden de olursunuz. Bakın bu şeytanın tam bir aldatmacası.
Sağdan yaklaşması.
Hem de ne sağdan hocam? Yani öyle bir geliyor ki Yusuf'un peygamberliğine varis olacağını anlıyor kardeşler. Kendilerine bu anlamda bir faziletin eksikliği, sanki bir rezillik ortaya çıkacakmış gibi bir yorum yapıyorlar. Böyle bir hadise yok. Ama kendileri oluşturuyorlar. Niçin? Çünkü ilahi rıza var işin içerisinde. ilahi taksime rıza yok. Zaten haset etmek bu demek. Bir insanın elindeki mala, mülke, herhangi bir eşyaya vesaireye haset etmesi demek, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğuna razı olmaması anlamına gelir. Bazı rivayetlerde vardır bunlar. Yani Cenab-ı Hak en haset ettiği insanın ilahi rızaya razı olmayanın olduğuyla alakalı. Yine onlar dediler ki daha sonra tövbe ederiz. Bu işte en büyük yanılgılardan bir tanesi. Biz bazen bu hataya düşeriz. Ya şu işi yapalım sonra tövbe ederiz. Şu işi halledelim sonra tövbe ederiz. İşte 50-55'ine kadar yaşayalım, emekli olalım, hacca gideriz, Kabe'yi tavaf ederiz, şeytanımızı da taşlarız, geliriz ondan sonra sakalımızı bırakırız, içkimiz vardı bırakırız, kumarımız vardı bırakırız, kötü hayatımız vardı bırakırız, tövbe ederiz bizim anladığımız manada. Yani biraz kendi tipimizdeki Müslüman algısı, olgusu bu. İnsanlar bir dönem böyle bir hayatla yaşadı. Sanki emekliliğe kadar İslam yaşanmazmış da, emeklilikten sonra İslam yaşanırmış, hacca gidilmezmiş de o zamana kadar, ondan sonra hacca gidilirmiş gibi. Ve o anlamda da tövbe edilir, sonra da günah. Hatta bir yerde dinlemiştim, bir fenomendi galiba. Diyor ki, ya diyor, şimdi umreye gideceğiz diyor. Umreye gittikten sonra dönünce diyor, halk da yiyemeyeceğiz diyor. Şimdi algıya bakar mısınız hocam? Umreye gidecekmiş, gittikten sonra dönecekmiş, döndükten sonra halk da yiyemeyecekmiş, her ne halt yiyorsa. Ama bu haltı yiyemeyecekmiş kendi ifadesiyle. Yani umreye gidene kadar caiz, umreye gidene kadar eğer bu haltın adı içki ise caiz, kumarsa caiz, zina ise caiz, umreden sonra haram oluyormuş gibi. Ya mübarek, akıl bali olduktan sonra sen bunların hepsiyle mesul olduğunu sana kimse söylemedi mi? Ki umre dediğin farz mıdır? Vacip midir? Sünnettir sadece. Yani neticede bu, eğer senin ikisi arasında bir düşünce, bir tercih varsa, bir şey kıyas edeceksen, daha öncesinde namazına, abdestine vesairene girmiş olman, bu yasaklardan kaçmış olman, o umrenin sünnetinden çok kuvvetli farz. İman meselesi hatta. Onun için insanlarımızın bu anlamda kendini aldatmaması gerekiyor. Çocuklar öyle diyorlar, Hazreti Yakup'un çocukları. Biz bu işi yapalım, sonra tevbe eder, salihlerden oluruz. Garantimiz mi var? Bunu düşünmüyorlar. Garantimiz mi var? Yarına çıkmaya kimin garantisi var? Demiş ya, yarın tövbe ederiz. İyi de yarına garantiyi kim verdi sana? Yarın garantimiz yok. O zaman bugünü niye kaçırıyoruz? Madem tövbe edeceksin, Abdullah Sert abimizin o tasviri vardır ya, bugün dünün yarınıydı.
Evet.
Bugün yarın, dünün yarınıydı. Değil mi? Bugün dünün yarınıydı. Yarın da, yarının da dünü bugün. O zaman biz bugünü niye kaçırıyoruz? Şimdi bir felsefe oluşturmaya çalışıyorlar, carpe diem diye. Carpe diem ya da nasıl okunuyorsa, hazzı yaşa, anı yaşa. Ama bu hedonik, hazzı yaşama dünyevi, seküler. Yani lezzeti yaşa, anı, günü kaçırma. Bugünü yaşa, bugünü kaçırma. Bugün bir daha olmayacak.
Yani onu kâr bil.
Onu kâr bil. Halbuki
ne büyük zarardasın.
Tabii özellikle zarar olan hali yaşamanın adı değil bu. Ne diyor bu ayetlerde, hadislerde büyüklerimizin, Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle, bugünün kıymetini bil ki yarın olmayabilir. Yarının dünü vardı, o gün de bugün işte. Bugünün İslam'ı, bugünün imanı, bugünün lezzeti. Hı-hı. Bazen düğünler yaparlar Anadolu'da. Hanım kızı tanıyamazsınız. Açılır saçılır, her tarafı dışarıya çıkar. Daha bir kere evleniyor. Düğün yapılır, malum içkili vesaire, kadın erkek böyle şeriata uymayan her türlü işin içerisine konulur. Bir kere evleniyoruz. İyi mübarek, cehenneme de cennete de bir kere gideceğiz. Yani ahirete
bir kere öleceğiz.
Bir kere öleceğiz yani. Bir kere göçeceğiz. Bir de şöyle bakalım hocam. Madem bir kere bizim için kıymetli, en ilahi olanı olmasın mı?
Yeah.
En Cenab-ı Hakk'a layık olanı olmasın mı?
Yani kıymetli olanı niye başka şeye giydiriyoruz?
Niye fuhşiyatın içine hapsediyoruz? O zaman en güzele saklamayalım mı? İşte kardeşler yanılıyor. Diyorlar ki biz yaparız, sonra tövbe ederiz. Hocam tövbe edemediler. Ta ki Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gelip ondan af isteyinceye kadar tövbe edemediler. Evet. Ya unuttular, ya samimiyet olmadı, ya o günkü hal üzerlerinden kalktı, ya yaptıklarına kendilerini haklı gördüler. Ama bir türlü tövbe edemediler. Dertlenmelerinin, ağlamalarından bir tanesi de bu oldu. O yüzden tövbeyi geciktirmemek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben günde bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 100 defa tövbe ederim buyuruyor. İstiğfar ederim buyuruyor. İstiğfarı kesmemek lazım. Bu anlamda bir fırak oluşacak, bir ayrılık oluşacak. Cenab-ı Hak sanki bunun haberlerini verir gibi ayet-i kerimede anlatıyor. Eyvallah. Burada kalbi öldüren temel üç şey çıkacak karşımıza. Bunlardan birisi kibir. İnsanın kendindeki o kibre dönük eğer bir hasleti, bir meyli varsa derhal kendini tedavisi esastır. Bir diğeri hırs, yani tamah etme, hırslanma, bir şeyi elde etme üzere hareketlilik, haset, başkasının elindekine rıza göstermeme. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de kibri, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iblisle olan mücadelesinde, hırsta cennetteki yasak meyveye Hazreti Adem'in ulaşmasında, hasette de Hazreti Adem'den yine iki oldun, Habil'le Kabil'in birbiriyle olan o mücadelesinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Ez cümle haset eden kimse ilahi takdire razı olmamış oluyor ve haset Efendimizin buyurduğu ifadeyle de ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi yiğitleri yiyip bitiriyor.
Eyvallah.
Bu noktada bizim Cenab-ı Allah'a sığınmamız gerekiyor ve varsa eğer bu anlamda da bir uyarı alıyorsak tabii onlara da kulak kabartıp dikkate alıp istiğfarda bulunmak gerekiyor hocam.
Önümüzdeki hafta hocam kibir, hırs ve hasedi
İnşallah.
Ayrıntılı bir şekilde konuşup
İnşallah.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam nasıl bir olayla karşılaştı?
Evet, orada sinsi kardeşlerinin bir plan var,
sinsi
tabii.
Planı neydi? Oradan devam edeceğiz. Tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında birçok hadise var. Bu programımızda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı anlattığımız bölümler zannediyorum uzunca bir yer kaplayacaktır. Dolayısıyla evet, Hazreti
111
Yusuf,
ayet hocam.
111
biz,
ayet.
Evet, biz daha 7, ayet 8, 9 ayet 9, 10 ayet,
evet.
9 ayet bitirdik.
Dolayısıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını uzunca bir zaman konuşacağız. Allah
İnşallah.
Nasip ettikçe İnşallah. Sesimize ve sadağımıza
gönlümüze
kalbimize kuvvet verdikçe bizler de anlatmaya ve dinlemeye İnşallah. Devam edeceğiz diyelim. Önümüzdeki hafta sinsi plandan devam edeceğiz. Çok
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
gönlümüze
teşekkür
sağlık.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Önümüzdeki hafta yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından anlatmaya, anlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.